Güvercin Kalbi Zeynep Yalçın. Yaseminler sokağın ilk sakinleri kadar eskiydi. Adını verdikleri sokağa yaşlı gövdelerinin üstündeki genç dallarıyla torununu omzuna almış ihtiyar gibi yorgun ama mutlu bir şekilde bakarlardı. Bunu kuşçu Metin de çok isterdi. Son aldığı mektupta torunun ellerinden öper yazıyordu. Ama daha torununu ne görmek nasip olmuştu, ne de omzuna alıp gezdirmek. Yasemin sokaktaki gecekondu sayılabilecek evi yaptığında çok gençti. Köyden yeni göçmüş, elinde avucunda nesi varsa bu eve dökmüştü. Uzun süren işsiz günlerine rağmen Almanya'ya işçi olarak gitmek istememişti. Köyünden kopup geldiği İstanbul'da dahi memleket hasreti çekiyorken Almanya'ya nasıl katlanacaktı? Bir süre seyyar satıcılık gibi çeşitli işler denese de hiçbir işte tutunamamış, en son bir arkadaşı sayesinde güvercinlerle tanışmıştı. Yıllarca gönül bağı kurduğu güvercinler yetiştirmiş, onları satarak geçimini sağlamıştı. Erken yaşta kaybettiği eşinden yadigar biricik kızını güvercinden kazandığı parayla okutmuş ve bir zamanlar gitmek istemediği Almanya'ya yine bu parayla gelin ederek göndermişti. Zeniş de tüm mahalle gibi kuşçu Metin'in hikayesini bilirdi. Pencere önüne oturmuş, sokağı izlerken Zeniş'in aklından geçen kuşçu Metin ve can dostu Murat'tı. Murat sadece mahalle arkadaşı değildi. Her küçüklük anısının içinde geçen suç ortağıydı. İki arkadaşın yolları üniversite zamanı gelip de Murat'ın başka şehre okumaya gitmesine kadar hiç ayrılmamıştı. Simitçi Rasim'in türlü zorlukla okuttuğu oğlu çok istediği edebiyat bölümünü kazanmıştı. Üniversiteyi bitirmiş, dönüş yolunda yaşadığı talihsiz kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Tedavi sonrası yaşama tutunan Murat'ı getiren taksinin sokağa girdiği günü dün gibi hatırlıyordu Zeniş. Taksi sokağa girince uzun yıllar yolu gözlenen biri gelmişçesine duyulan coşku, araçtan tekerlekli sandalyenin indirilmesiyle beklenenden başka biri gelmişçesine yerini hayal kırıklığına bırakmıştı. İki arkadaş lisedeyken kuşçu Metin'e uğrar, onun yalnızlığına merhem olmaya çalışırlardı. Kuşçu Metin ise kendini merakla süzen iki gence köyünü, gençlik günlerini, rahmetli eşini, görmediği kızını anlatırdı. Kızından gelecek tek bir haberi bekler dururdu. Oysa kuşçu Metin'in kızı mahallesini olduğu gibi babasını da hayatından çıkarmıştı. O sıralar iki suç ortağının aklına bir plan gelmişti. Bunu yapmadan önce kararsız kalmışlar ama Murat'ın insanı ayakta tutan umuttur. Görmüyor musun günden güne hayattan koptuğunu demesiyle biricik kızın diyerek bitirdikleri o kısacık mektubu postaya vermişlerdi. İlk mektubunu alan kuşçu Metin çocuklar gibi sevinmişti. Zeniş'in can dostuna daha yazmadın mı diye sorduğu Metin abiye yazdıkları mektuptu. Mektupları Murat yazardı ve hiçbir mektup Zeniş'in onayından geçmeden postaya verilmezdi. Oysa Murat, kuşçu Metin'in dört gözle beklediği mektupları yazamıyordu. Yaşam sevinci gibi yazma isteğini de kaybetmişti. İstanbul'un bu eski ve fakir mahallesinin samimi insanları, komşulukları, adını aldığı yaseminleriyle kendine ait bambaşka bir havası vardı. Evler çarpıklıklarını örtmek istercesine yaseminleri kucaklamış, onları bir gelinlik gibi kendine sarıp sarmalamıştı. Mahallenin girişindeki yıkılmaya yüz tutmuş metruk ev de böyleydi. Kırık camlarını, yer yer açılmış kiremitlerini yaseminler örtmüştü. Kuşçu Metin bu evi kendi elleriyle yapmıştı. Eşinin ölümünden sonra bir daha bu eve girmek istememişti. Büyükçe bahçesinin köşesine yeni yaptığı iki göz odada kızını büyütmüştü. Mahalleye gizemli bir hava veren bu yaşlı bina ailenin büyüğü gibi derin bir sessizlikle baş köşede otururdu. Yasemin sokağını da tüm eski mahalleleri olduğu gibi yeni binalar çevrelemeye başlamıştı. Yüksek binalara taşınan yeni komşular bu ihtiyarın artık gitmesi gerektiğine karar vermiş, güvenlik gerekçesiyle evin yıkılması için girişimde bulunmuşlardı. Murat, Zeniş'in anlattıklarını dişini sıkarak dinledi. Ya güvercinler? Onları neden istemiyorlar diye sordu. Zeniş üzgün üzgün başını salladı. Metin abi çok üzgün. Ona yardımcı olmalıyız. O evde eşiyle anıları var. O ev yıkılmamalı. Ayrıca güvercinler içinse başka bir yer bulmalı dedi. Ve mahalleliden bahsetti. Herkes kuşu için para topluyordu ama hepsi de gariban insanlardı. Toplanılan miktar debede kulak kadardı. Aklındakini bir çırpıda açıkladı. Murat, dediğin edebiyat yarışması vardı ya hani, şu büyük ödülünden bahsederdin hep. Ona katılsak diyorum. Sen iyi yazarsın. Ne kadar da kolay söylemişti Zeliş. Evet, yazmak bir aralar kendine kolay gelen ve sevdiği bir işti. En büyük hayaliydi yazılar yazmak, okunan bir yazar olmak. Ya şimdi? Eski Murat yoktu ki. Yürüyemeyen bacaklarıyla, bölünmüş iç dünyasıyla, işe yaramayan, yeni durumunu kabul edemeyen, yaşama sevincini kaybetmiş biri vardı. Boynunu büktü, ağacın kendi kurumuş köklerine baktığı gibi hareketsiz duran bacaklarına baktı ve "Bu artık dünyanın en zor işi," dedi. Güneşli bir bahar sabahı güvercinlerin kanat sesleriyle uyandı Murat. Açık penceresinden odasına dolan yasemin kokusu davetsiz misafir gibi evine gelip kurulmuştu. Zoraki doğruldu yatağında. Eski eve bakan penceresinden sokağı izledi. Kuşçu Metin ucuna siyah poşet bağladığı değneğini havada savurup tembellik yapan güvercinlerin uçmasını sağlıyordu. Salladığı değnek gibi incecikti. Seneler omzuna binip belini hafif eğse de yaşına göre dinç ve hareketli sayılırdı. Yıllara direnememiş, kırışıklarla dolu yüzüne umut dolu iki keskin bakış gelip yerleşmişti. Havalanan güvercinlerini keskin bakışlarıyla incener, ıslıklarıyla eğitirdi. Torunu Umut için elleriyle büyütüp eğittiği taklacı güvercini vardı. Kalbiydi Umut güvercin. Torunu gelince onu küçücük avuçlarına verecek, "Bak, bunun adı da Umut," diyecekti. Beyaz güvercinden bahsederken hep böyle anlatırdı. İzledi Murat. Nasırlı elleriyle güvercini şefkatle tutuşunu izledi. Ne konuştuğunu kimse bilmezdi. Ama onunla konuşmasını izledi ve yanaklarından süzülen yaşları sinişini izledi. Aklına gelen bu ihtimalle irkildi. Belki, dedi Murat, belki de gözyaşlarının nedeni kızının göndermediği mektuplardı. Yüzü kederle gölgelendi. Böyle kabuğuna çekilip hiçbir şey yokmuşçasına durmamalıydı. Can dostu haklıydı. Metin abisi için elinden geleni yapmalı, önce mektubunu yazmalı, sonra o yarışmaya katılmalıydı. Kendisi umudunu kaybetmişti ama Kuşçu Metin'in halen umudu vardı. Böylelikle yazmaya başladılar. İkisi de yarışmaya katılacak, ödülü Kuşçu Metin için alacaklardı. Kendini kaptırdığı yazma işi Murat'a da iyi gelmişti. Daha çok konuşmaya başlamış, ilk kez kendi isteğiyle dışarı çıkmıştı. Hevesle başladıkları işte hızla yol alan Murat, yazısını tamamlama aşamasına gelmişti. Zeniş ise günden güne artan ağrıları yüzünden yazısına odaklanamıyordu. Yarım yamalak kalan yazının yükünü üstünde hissediyordu. Zeniş'e göre yaşadığı halsizliği önemsiz bir durumdu ancak özellikle kilo kaybı annesini çok endişelendirmişti. O da tahlillerini sırf annesinin gönlü olsun diye yaptırmıştı. Sonuçlara bakan doktor, Zeniş'e hocasıyla bir telefon görüşmesi yapacağını, biraz dışarıda beklemesi gerektiğini söylemişti. Zeniş anlam verememişti. Yarım saat kadar sonra doktorun seslenmesiyle gitmişti tekrar odaya. Doktorun yüz ifadesi... Garip bir huzursuzluk hissetti Zeniş. İçinden, ta derinlerden tek bir ses işitti. Eyvah! Yine de iyi ümit ederek doktorun suratına baktı. Zeliş Hanım, lösemi, yani kan kanseri. Duvarlar döndü. Yer ayaklarının altından kaydı, kulakları uğuldadı. Hiçbir şey duyamadı. Tek gördüğü doktorun hareket eden dudaklarıydı. Duymadı Zeliş, anlamadı. Sadece anlamışçasına doktorun soru dolu bakışlarına bir iki kez hafifçe başını sallayarak cevap verdi. Soru neydi bilmiyordu. Tek istediği görüşmenin bir an evvel bitmesiydi. Nefesi kesilmiş gibiydi. Sanki dışarıya çıkınca nefes alacaktı. Odadan çıktı. Uzay boşluğundaki bir cisim gibi havada asılıydı. Garip bir boşlukta savrula savrula evin yolunu tuttu. Evde kimsenin olmamasını dileyerek anahtarını çevirdi. Annesinin "Sen misin Zeniş?" sorusuna tüm gücünü toplayıp evet diyerek odasına yöneldi. Yatağına geçti, iyice yerleşti. Ve tüm bunların rüya olmasını dileyerek uyudu. Zeniş uyudu, annesi uyudu, ev uyudu, mahalle uyudu. Kuşçu Metin, güvercinler, Murat, eski bina, yaseminler, herkes uyudu. Gece durgun ve alabildiğine zifiriydi. Avcısını görmüş ama kaçamamış bir güvercin gibi korkuyla çırpınan kalbi uyandırdı Zeliş'i. Kapkaranlıktı. Hatırlayıverdi. Demek rüya değildi. Kan. Annesinin dağlara taşlara ırak dediği, kötü hastalık deyip adını ağzına almak bile istemediği. Sıcaklık sardı bedenini. Alnında ter damlacıkları birikti. Ağladı. Uyandığında ölmüş olmayı dileyerek tekrar uyudu. Zeliş uyandı. Tekrar ölmeyi diledi, tekrar ağladı. Tekrar uyudu uyandı. Seneler bir geceye sığmışçasına uzadıkça uzadı. Haber alamadığı can dostunu görmeye gittiğinde kapıyı Naciye teyze açmıştı. Oğlu gibi sevdiği Murat'ı karşısında gören kadın, onun soru dolu bakışlarına ağlayarak cevap verdi. Gözyaşlarını yazmasının kenarına sine sine anlattı olan biteni. Naciye teyzenin ağlamaktan cam binyeler gibi parlamış gözlerine baktı Murat. Birden küçüklüğünü hatırladı. Yağmurun olanca gücüyle yağdığı bir günde garip, yavrularından birinin sel sularına kapıldığını görmüştü. Hamlayarak sulara atlamış, sürüklenen yavrusunu ensesinden yakalamıştı. Bir süre ağzında yavrusuyla debelenmiş, çıkamayacağını anlayınca Murat'a bakmıştı. Cam gibi gözlerle yardım dilemişti ondan. Naciye teyze de öyle bakıyordu şimdi Murat'a. Murat, gözü yaşlı anneye ağlama diyebildi sadece. O iyi olacak. Tekerlekli sandalyesini hızla çevirerek evine gelmişti. Kalbinin içinde sıkıştırılmış bir güç vardı sanki, özgürlüğe hasret bir güvercinin kalbi gibi. Bıraksa kanatlarını çırpa çırpa süzülüp gidecekti kalbi. Mutlu değildi, üzgün de değildi. Kendini kazadan sonra hiç olmadığı kadar güçlü hissediyordu. Zeliş onun zor günlerinde onu hayata bağlamak için elinden geleni yapmıştı. Şimdi sıra kendisindeydi. Güneş gibi doğmalı, can dostunu o karanlıktan tutup çıkarmalıydı. Zeliş o ilk geceye hapsolmuş kalmıştı. Gündüzü de gecesi de artık karanlıktı. Kalbi hala avcısıyla yüz yüze gelmiş güvercininki gibi korku doluydu, şaşkındı, üzgündü, yalnızdı. Kimseyi görmek istemiyor, pencere önünde boş gözlerle sokağı izlerken aklındaki soruya cevap arıyordu. Neden ben? Düşüncelerinin arasından oda kapısının çalınmasıyla sıyrıldı. Annesi yavaşça başını uzatıp sessizce Murat'ın geldiğini söyledi. Zeliş'in ne kapanan iştahı ne de kendini görmek isteyenler umrundaydı. İsteksizce oturduğu yerden doğruldu, derin bir nefes aldı ve yavaş adımlarla salona gitti. Tahta zemin gıcırdayarak acı acı inledi. Zeliş köşedeki sandalyenin ucuna huzursuzca ilişti. Murat şefkatle "Zeliş" diye seslendi. Zeliş'in boğazı düğümlendi. Yutkundu. Eski halıya sabitlediği gözlerini kaldırıp bakamadı. Murat tekrar "Zeliş" diye seslendi. Zeliş tekrar yutkundu. İçinden cevap verdi ama sözcükleri dudaklarından dökülemedi. Boğazındaki düğüm büyüdü ve boncuk boncuk yaşlar gamzeli yanaklarından süzüldü. Başını kaldırdı, göz göze geldiler ama tenaşla yaşlı gözlerini kaçırdı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi şu yerdeki halı gibi hissediyorum. Solgun ve yıpranmış diyebildi. Murat da baktı eski halıya. Kendinden emin bir sesle cevap verdi. İnsanı ayakta tutan umuttur Zeliş. Böyle diyerek başlamadık mı Metin abinin mektuplarına? Sonra durdu. Titreyen sesini gizlemek istercesine derin bir nefes aldı. Sakın umudunu kaybetme. Bak bana, yeni hayatıma alışmam kolay mı oldu sanıyorsun? Seni seven, umut dolu insanlar varken hayatı tek başına yaşıyormuşçasına kabuğuna çekinemezsin. Murat bunları anlatırken Zeliş'in aklından geçen halının eski saçağının kopmamak için daha ne kadar dayanabileceğiydi. O gece Murat evine, Zeliş odasına, hikayeyi tamamlayacaklarına dair sözleşerek döndü. Zeliş aynadaki soluk yüzüne baktı. Hayatın acımasız yüzünü görmüş ve sarsılmıştı. Murat hayatına yürüyemeden devam ediyordu. Önceki yaşantısından farkı buydu. Ya kendisi? ölümün varlığı kendisine hatırlatılmış, hatta ölüme yakınlaşmış biriydi. Bu kadar kısa sürede değişen sadece görüntüsü değildi. Kendine de yabancılaşmış, bambaşka biri olmuştu. Elleriyle yazdığı hikayesi bile tanımadığı birinin kaleminden çıkmış gibiydi. Sahi, başka birinin yazdığı hikaye nasıl tamamlanırdı? İçine nasıl tamamlayacağını bilmemenin verdiği ağırlık çöktü. Güzel gamzelerini örten maskesini çıkardı. Maskeyi yatağının kenarında bulunan komodinin üzerine, kendini de uykunun şefkatli kollarına bıraktı. Zeniş derin derin uyudu. Hafif bir rüzgar esti, perdeler nazlı nazlı sallandı, güvercinler uçtu, metinin ıslığı yankılandı ve Murat geceler boyu yazdı. Mektuplar gibi bunda da senin olayını almadan postaya vermek istemedim diyerek hikayesini Zeniş'e bıraktı. Demek can dostu zorla başladığı hikayesini tamamlamıştı. Dosyanın kapağını açtı ve Güvercin Kalbi isimli hikayeyi okumaya başladı. Okuduğunda gözleri umutla parladı. Can dostu hikayesini baştan sona değiştirmiş ve ona söylemek istediklerini böyle iletmişti. Hayat yolu, aynı sona farklı yollardan giden insanların oluşturduğu bir yoldur demişti. Haklıydı. Hayatına kaldığı yerden devam etmeliydi. Üzülmek boşunaydı. Herkes için yazılan son aynıydı. Farklı olan başkasının hayatına dokunabilmek, onlara umut olabilmekti. Yaseminler kokusunu kaybetmiş, sararmaya yüz tutmuş yapraklarına rağmen var gücüne dallarına tutunuyorlardı. Yaprakların kimi birbirine sarıla sarıla yavaşça, kimi ani bir rüzgarla dallarından düşüyordu. Böyle bir sonbahar gecesinde iki gözlü evinde bir güvercin gibi uçup gidivermişti kuşçu Metin'in kalbi, sessiz sedasız, ansızın. Uzun ve zorlu hastane günleri sonrasında mahalleye adımını atan Zeniş, derin bir nefesle toprak kokusunu içine çekti. Kendisini özlemle bekleyenlere ve can dostuna gamzeleriyle gülümseyerek baktı. Umudunu kaybetmeden zorlukların üstesinden gelmek ve sevdiklerine kavuşmak çok güzel diye düşündü.